Ayrım 38, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 329. Süper Böcek, Marin McKenna, Amerikalı bilim gazetecisi, Beating Back the Devil, Şeytanı Yenmek adlı kitabında dünyanın dört bir yanındaki salgın hastalıkları ve biyoterör saldırılarını izleyen ve önlemeye çalışan 53 yıllık ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yani CDC kurumunun 11 Eylül 2001 saldırısından sonra yaptıklarını yazdı. Keza Superbug yani Süper Böcek adlı kitabında hastane enfeksiyonları MRSA tarihini gözler önüne serdi. Bakterilerin, mikropların antibiyotiklere direnç geliştirdiğini gösteren vakaların nasıl patlama yaptığını gerçek olaylar üzerinden açıkladı. AIDS'ten sonra günümüzün en büyük tehlikesiydi MRSA. 2014 yılında yazdığı Antibiyotik Sonrası Geleceği Hayal Etmek adlı makalesi ABD'de bilim ve doğa yazarları tarafından yılın makalesi seçildi. TED, her iki yılda bir Kaliforniya Monterey'de farklı alanlardaki ileri derecede bilgi sahibi kişilerin bilgi alışverişinde bulunduğu bir konferans. Bilim gazetecisi Marin McKenna 2015 yılında TED konuşmacısı oldu, antibiyotikleri anlattı. Bakteriler diğer bakterilere karşı ölümcül içerikler üreterek yiyecek için birbirlerine karşı rekabet ediyorlar. Diğer bakteri ise kimyasal saldırıya karşı koruma geliştiriyor. İlk antibiyotikleri yaptığımızda bu içerikleri laboratuvara aldık ve bunlardan kendi versiyonlarımızı ürettik ve bakteriler saldırımıza her zamanki gibi cevap verdiler. Sonrasında ise şu oldu. Penisilin 1943'te dağıtılmaya başlandı ve geniş çaplı penisilin direnci 1945'te oluştu. Vancomycin 1972'de geldi. Vancomycin direnci 1988'de başladı. İmipenem 1985'te çıktı. Direnci ise 1998'de. En son ilaçlardan biri olan daptomisin ise 2003'te çıktı ve buna karşı direnç de 2004'te ortaya çıktı. Kendimize bunu biz yaptık. Direnç vazgeçilemez, biyolojik bir süreç ancak bunu arttırdığımız için sorumluluğa katlanacağız. Bunu şu an aşırı görünen düşüncesizlikle antibiyotikleri müsrifçe kullanarak yaptık. 1950'lere kadar penisilin tezgahlarda satıldı. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda çoğu antibiyotik bu şekilde satılıyor. ABD'deki hastanelerde verilen antibiyotiklerin %50'si gereksiz. Doktorların ofislerinde yazılan reçetelerin %45'i antibiyotiklerin işe yaramadığı durumlar için. Bunlar sadece sağlık hizmetinde olanlar. Yeryüzünün birçok yerinde yenilen hayvanların çoğuna her gün hastalıklarının iyileşmesi için değil ama şişmanlatmak için ve fabrika çiftliklerindeki koşullarından korunmaları için antibiyotik veriliyor. ABD'de sudan, topraktan ve hayvanların etlerinden uzaklaştıran dirençli bakteriler oluşturmak için her gün satılan antibiyotiklerin %80'i çoğunlukla çiftlik hayvanlarına gidiyor, insanlara değil. Özellikle Asya'da su kültürleri de antibiyotiklere bağlı ve meyve yetiştiriciliği de elmaları, armutları, turunçgilleri hastalıklara karşı korumak için antibiyotiklere bağlı. Aynen havalimanında bir yolcunun çantasına olduğu gibi bakteri bir DNA'dan diğerine geçiyor. Bir kere bu direnç gün yüzüne çıktığında artık onun nereye doğru yayılacağını bilmek mümkün değil. Bunlar tahmin edilebilirdi. Aslında penisilini keşfeden Alexander Fleming tarafından bu durum tahmin edilmişti. 1945 yılında kendisine Nobel ödülü verilmişti ve kısa bir süre sonra verdiği bir röportajında bu bağlamda şunu söylemişti. Penisilin tedavisiyle uğraşan düşüncesiz bir kişi, penisiline direnç gösteren organizma ile enfeksiyona yenik düşen bir kişinin ölümünden manevi olarak sorumludur. Şöyle ekledi, umarım bu kötü durum engellenebilir. Evrim her zaman kazanır. Bakteri her 20 dakikada bir yeni bir nesil doğuruyor. İlaç kimyasının yeni bir ilacı üretmesi 10 yıl sürüyor. Her antibiyotik kullandığımızda bakteriye inşa ettiğimiz koruma sisteminin kodunu kırması için milyonlarca şans veriyoruz. Şimdiye kadar yenilemeyen hiçbir ilaç bulunamadı. Bu bir asimetrik savaş ama bunun sonuçlarını değiştirebiliriz. Bir takım adımları antibiyotik kullanımı içinde atabiliriz. Doğru olduğundan emin olmadığımızda antibiyotik vermekten vazgeçebiliriz. Nelere sebep olacağından emin olmadan önce çocuklarımızın kulak enfeksiyonu için yazılmış bir reçete için ısrar etmeyi bırakabiliriz. Her restorana, her süpermarkete etlerinin nereden geldiğini sorabiliriz. Düzenli olarak antibiyotik ile yetiştirilen tavuğu, karidesi veya meyveyi bir daha asla almayacağımıza dair birbirimize söz verebiliriz. Eğer bunları yaparsak antibiyotik sonrası bir dünyanın gelişini yavaşlatabiliriz. Fakat bunu bir an önce yapmalıyız. Penisilin antibiyotik çağını 1943'te başlattı. Sadece 70 yılda bir facianın kıyısına doğru ilerledik. Tekrar 70 yıl geriye gidecek bir yol bulamayacağız. Antibiyotik bakteri savaşını kim kazanacak? Bu soru özellikle Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. En tehlikeli bakteriler ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişebiliyor. Durumun en kötü olduğu yerlerin Türkiye, Yunanistan ve İtalya'nın da içinde olduğu, Güney Avrupa ülkeleri olduğu iddia ediliyor. Bu durum küresel tehdit olarak tanımlanıyor. Çünkü bazı bakteriler öylesine dirençli ki artık hiçbir antibiyotik etki etmiyor. Peki ne yapılıyor? Bakteri direnişinin antibiyotiklerin etkinliğini önemli ölçüde sınırlandırdığı sarsılmaz bir gerçek. Buna rağmen yeni geliştirilen antibiyotik sayısı giderek azalıyor. Bunun başlıca nedeni ilaç firmalarının kar kaygısıyla finansal kaynaklarını ve çalışma ortamlarını antibiyotikler gibi göreceli olarak daha kısa süreli kullanımları olan ilaçlardansa kronik hastalıkların, kolesterol, tansiyon, diyabet vesaire tedavisiyle ilgili ilaçları satma arzuları. Sağlığın, tıbbın, küresel şirketlerin inisiyatifine bırakılmayacağını bu durum bize bir kez daha göstermiyor mu? Aman çocuklara dikkat! ABD merkezli Hastalık Dinamikleri Ekonomisi ve Politikaları Merkezi CDDEP araştırmacıları tarafından 2000 ile 2015 arasında 76 ülkedeki antibiyotik satışları baz alınan araştırma yapıldı. Buna göre düşük ve orta gelirli ülkelerin zenginleşmesiyle orantılı olarak antibiyotik kullanımında %114 artış vardı. Dünya genelinde antibiyotik tüketimi 2000'de 21.1 milyar olarak kaydedilirken bu rakam 2015'te %65 artarak 34.8 milyara ulaştı. Dünyada günlük antibiyotik kullanımı dozu 2000 yılında 1000 kişi başına ortalama 11.3 iken bu rakam 2015'te %39 artışla 15.7 oranına çıktı. Araştırmacılar antibiyotiklerin kullanımında 2030'a kadar dünya genelinde %200'e varan artış olabileceğini öngörüyor. En fazla antibiyotik tüketilen ülkeler şunlardı: Türkiye, Cezayir, Tunus ve Romanya. Türkiye'de 10 reçetenin 3'ünde antibiyotik var. Bu iyi halimiz. Reçete mecburiyeti olmadığı dönemde virüs kökenli grip, nezle, ateş düşürücü gibi hastalıklarda hiçbir işe yaramamasına rağmen antibiyotik kullanılıyordu. Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunda kullanılan antibiyotiğin faturasının 1-2 hafta sonra yeni bir kulak iltihabı, sinüs absesi ya da zatürre olabileceği akla getirilmiyor. Çoğu insan doğal olarak hastalık odaklı düşünüp yan etkileri hiç düşünülmeden hastalığı tedavi edeceğini düşünerek ilaç kullanıyor. Antibiyotiklerin her mikrobu yok edebileceğini zannediyor. Oysa bunlar virüslere karşı değil, sadece bakteri enfeksiyonlarında işe yarayabilen ilaçlar. Ayrıca her bakteri enfeksiyonunda etkili olabilen herhangi bir antibiyotik de mevcut değil. Birinde etkili olan diğerinde hiçbir işe yaramayabiliyor. İlaç merkezli yetiştirilen insanlar ilaçsız hayat düşünemiyor. Antibiyotikler öte yandan bu yüzyılın en büyük zehri. Yan etkileri geçici değil, kalıcı. Sizi ömür boyu sakat bırakabilir. Yıllarca acı çekmenize sebep olabilir. Ki yan etkileri ilacı kullandıktan haftalar, aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. İlacın verdiği hasarların çoğunun tendon yırtılması gibi çok fiziksel yan etkiler dışında günümüz teknolojisiyle görüntülenemediğini de aktarayım. Maalesef antibiyotiklerin yan etkileri pek bilinmiyor. Antibiyotiklerin içindeki kimyasal maddelerin çoğu toksik olabilen moleküller. Neredeyse her 3 antibiyotikten biri karaciğer ve böbreğe zarar verebiliyor. Örneğin aminoglikozitler gibi antibiyotikler böbreği darmadağın ediyor. Antibiyotiklerin bazıları kemik iliğinde üretilen farklı hücrelerin üretimini de baskılayabiliyor. Neticede kansızlık, kanama eğilimi ve ağır bağışıklık yetersizliği ortaya çıkıyor. Antibiyotikler en çok çocuklarımıza zarar veriyor ve maalesef en fazla suistimal de çocuklar hastalandığında yapılıyor. Antibiyotik kullanan çocuklar yavaş gelişiyor, geç büyüyor, direnç sistemleri zayıf kalıyor, daha sık hastalanıyorlar. Obeziteye neden olabiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, özellikle bebeklik ve çocukluk dönemlerinde daha sık antibiyotik kullananlarda obezite daha çok görülüyor. Kulağa, göze, kalbe, akciğere zarar verebilen, dişi, kemiği bozabilen antibiyotikler de var. Ciddi alerjik reaksiyonlar oluşturabiliyor. Sadece hafif bir kaşıntı ya da deri döküntüsü şeklinde gelişebildiği gibi ölümle sonuçlanabilecek kadar şiddetli de olabiliyor. Dipnot: Antibiyotiklerin yan etkisi konusunda sürekli açıklama yapmak zorunda kalan FDA, 20 Aralık 2018'de idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde yaygın olarak tercih edilen fluoroquinolon grubu antibiyotiklerin riskli hasta gruplarında kullanımı kesinlikle kısıtlanmalı, mümkünse başka ilaçlar tercih edilmeli dedi. Benzeri yan etkilerin ayrıntısını yazmıyorum, yoksa kitabı tamamen yan etkiler konusuna ayırmam gerekir. Tendon yırtılması, kronik yorgunluk sendromu, eklem ağrısı, görsel işitsel halüsinasyonlar, gözyaşı üretimi eksikliği, yaraların çok geç iyileşmesi, gözlerde kaşıntı, çok hızlı kalp atışları, sindirim ve mide problemleri, zihin bulanıklığı, karıncalanma ve uyuşma, panik atak, kulak çınlaması, şiddetli uykusuzluk, gece terlemeleri, tat ve koku alma duyularında bozulma, sık sık baş dönmesi, saç, kıl dökülmesi, kramplar, hafıza kaybı, deri dökülmeleri, iştahsızlık. Antibiyotiğin benzeri yan etkileri konusunda hekime danışmak şart. Ve en önemlisiyle konuyu toparlayayım. Bağırsaklarımızda yaşayan faydalı ve dost probiyotik bakteriler sağlığımızın en büyük güvenceleri. Bağırsaklardaki iyi kötü bakteri dengesini korumak onların görevi. Bu denge bozulduğunda sindirim sistemi alarm vermeye başlıyor. İşte antibiyotiklerin önemli bir bölümü vücuda girer girmez önce bu yararlı bakterileri yok ediyor. Neticede iyi kötü dengesi bozuluyor ve bağışıklık sistemi çöküyor. Başta kanser olmak üzere bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu ortaya çıkan benzeri hastalıklara sebep oluyor. Artık bilinçli hekimler antibiyotik yanında reçeteye probiyotik takviyesi de yazıyor. Dipnot: Eklemeliyim ki her probiyotik herkese uymaz. Bir sorun için işe yarayan herhangi bir probiyotik başka sorunda hiçbir fayda sağlamayabilir. Kullandığınız probiyotik desteğinin içinde hangi bakteri veya bakteriler karışımının olması gerektiğini sadece hekim bilir. Probiyotik desteği almak için konunun uzmanı doktora danışmak şart. Örneğin kabızlığın ön planda olduğu spastik kolon sendromundan yakınanların B. lactis, B. longum, L. asodiffus, L. reuteri, L. plantarum ve kombinasyonlarından oluşan probiyotikleri tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde antibiyotikler reçetesiz satılmaz. Bizim ülkemizde ise yıllarca önüne gelen arzu ettiği her antibiyotiği istediği her eczaneden istediği kadar aldı. Her yiyeceğin hangi koşullarda satıldığını denetleyen devlet aklı sıra antibiyotiğe gelince yeteri kadar neden dikkatli davranmadı? Reçete zorunluluğu yıllar sonra 1 Nisan 2016 tarihiyle başladı. Oysa yıllarca basında şu haberler vardı. Son 10 yıldan örnekler vereyim. Reçetesiz antibiyotik satan eczanelere ağır ceza geliyor. 22 Temmuz 2006. Antibiyotik reçetesiz satılamayacak. 12 Nisan 2011. Reçetesiz ilaca sıkı takip. 27 Şubat 2013. Reçete uygulaması niye bu kadar geç uygulanabildi? Hani nerede Avrupa Birliği müktesebatı, neden hiç zorlamadılar? Geçiniz efendim, geçiniz. Sorun tek değil ki. Türkiye'de bilinçsizce antibiyotik kullanımının bir başka zararı şu. Ülkemizde dördüncü kuşak antibiyotik kullanımı çok fazla. Daha pahalı olan bu dördüncü kuşak antibiyotikler genellikle az gelişmiş ülkelerde tüketiliyor. Avrupa ülkelerinde ikinci kuşak antibiyotik kullanılırken ülkemizde neden dördüncü kuşak antibiyotikler kullanılıyor? Bu tür antibiyotiklerin yan etkisinin diğerlerine oranla çok yüksek olduğu bilinmiyor mu? Bilmediklerimiz o kadar çok ki soyumuzu kurutuyorlar. Göz göre göre kimi doktorlar neden her fırsatta antibiyotik yazıyor? Profesör Carl Elliott, Türkçe'ye çevrilen Beyaz Önlük Siyah Şapka kitabında hayat kurtarması, hastaları iyileştirmesi beklenen beyaz önlüklü tıbbın her ne pahasına olursa olsun daha çok satmak isteyen siyah şapkalı agresif endüstriye dönüştürüldüğünü yazdı. Hekimliği tüketim kapitalizmine feda eden neoliberal değişimi deşifre ederek eskiden tıp fakültelerinde ya da eğitim hastanelerinde yürütülen ilaç çalışmalarının ilaç firmaları tarafından özel sektöre nasıl kaydırıldığını yazdı. Bu değişim sonucunda türeyen sözleşmeli araştırma kuruluşlarının ilaç geliştirme sürecinin her aşamasında ürünün arkasını nasıl kolladığını, ilacın hızla onay alabilmesi için yapılanları ve bu arada görmezden gelinenleri, hasıraltı edilenleri, kurumsal inceleme kurullarının bu süreçteki rolünü ayrıntılı ele aldı. Hekim sorumluluğu ile endüstri arasındaki çıkar çatışmalarının nedenli tehlikeli olabileceğine şu örneği verdi. Cleveland'da iki araştırmacı bedava bir gezinin doktorlar üzerindeki etkisini öğrenmek istedi. Gezinin sponsorluğunu üstlenmiş iki farklı üretici tarafından imal edilen biri antibiyotik, diğeri kalp ilacı olmak üzere iki ilaç seçti. Sonuç, geziden sonra söz konusu antibiyotik için yazılan reçeteler gezi öncesine göre 10 kat arttı. Kalp ilacı reçetelerindeki artış gezi öncesine göre 2,5 kattı. Oysa geziye çıkan 20 doktordan 19'u geziye çıkmadan önce gezinin yazılan reçeteleri etkilemeyeceği öngörüsünde bulunmuştu. Profesör Elliott kitabında her ne kadar ABD'deki çığırından çıkmış sağlık sisteminin genel fotoğrafını çekmiş görünse de aslında neoliberalizmin dünya sağlık sistemini nasıl ele geçirmiş olduğunu yazdı. Parayı en önemli değer yaptıklarını gözler önüne serdi. Ölümcül antibiyotikler, augmentin, amoksisilin, tüberküloz gibi hastalıklar için kullanılan antibiyotik, Beecham Araştırma Laboratuvarları bilim insanları ilacı 1981 yılında keşfetti. Dipnot, İngiliz kimyager Thomas Beecham 1820-1907 bir aile şirketi kurdu. Beecham, ilk üreni 1842'de müsil olan Beecham hapları oldu. 1953 yılında Beecham alerji aşılarında uzmanlaşan C.L. Bankard'ı satın aldı. Penisilin çekirdeğini keşfetti. Şirket 1970'lerde ve 1980'lerde ürün eklemeye ve diğer şirketleri satın almaya devam etti. Beecham 1972'de en çok reçete edilen antibiyotiklerden biri haline gelen amoksili veya amoksisilin piyasaya sürdü. Bakteri enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan augmentin'i 1981'de tanıttı. 1989 yılında Beecham Group ve SmithKline Beckman birleşti. SmithKline Beecham ve 2000 yılında SmithKline Beecham ve Glaxo Welcome birleşti. Glaxo SmithKline. Augmentin Amerikan FDA tarafından 1985 yılında tıbbi kullanım için onaylandı. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en etkili ve güvenli ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü temel ilaçlar listesinde yer aldı. Peki yıllardır şu haber dikkatinizi çekmiyor mu? Augmentin'in BID-200-2870ML adlı 517.288 parti numaralı ürün geri çekildi. Augmentin BID-400/57-100ML adlı 508.967 parti numaralı ürün geri çekildi. Augmentin S600-100ML adlı 336-337 ve 523-681 parti numaralı ürünler geri çekildi. Augmentin BID-200-28, 400-57 ve S600 adlı ürün geri çekildi. Augment'in 625 mg film tablet geri çekildi. Augment'in çocuklara verilen BID-200-28MG oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz geri çekildi. Augment'in 400-57MG forte oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz geri çekildi. Augment'in 642.9MG S oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz geri çekildi. Defalarca toplama kararı verilen Augment'in halen piyasalarda, Türkiye'de 20 yıldır reçete ediliyor. Piyasadan çekilmesi TBMM gündemine bile geldi. Ama halen en çok satılan antibiyotik. Augment'in klavulanik asidin hem ABD hem de Avrupa'da evcil hayvanlarda sığır, domuz ve benzeri kullanımı yasaklandı. Ya insanlar? Avrupa İlaç Ajansı İnsan Ürünleri Tıbbi Ürünleri Komitesi CHMP, Augment'in incelemesini tamamlayarak sonucu açıkladı. Avrupa Birliği'ndeki reçete bilgilerinin uyumlaştırılması gereklidir. Bu kadar.
38. ayrımın sonu. Sayfa 337.